Ayrım 5, sayfa 21. Yöntem sorunları. Daha önce ileri sürmüş olduğum gibi 19. yüzyıla kadar iktisat, felsefe ve tarihten ayrı tutulabilecek bir sosyoloji yoktu. 18. yüzyıl düşüncesinde özgün bir sosyolojik çerçeve ya da perspektif yoktu ama ekonomik, politik ve tarihsel perspektifler içinde varlığını sürdüren bir ampirik metodoloji ile sosyolojik kavramların bir nüvesinden söz edilebilirdi. Adam Smith'in yazılarında birbiriyle ilintili olmakla birlikte üç ayrı analiz düzeyi, parantez, ekonomik, felsefi ve sosyolojik düzeyler saptanabilmektedir. Ulusların zenginliğinde iş bölümünün ekonomik ve toplumsal sonuçları eşit derecede vurgulanmıştır. İskoç aydınlanmasının sosyolojiye katkısının dikkat çekici yanı, toplumun bir süreç oluşturduğunun, ampirik bilimin yöntemleriyle saptanıp analiz edilebilecek olan özgül ekonomik, toplumsal ve tarihsel güçlerin ürünü olduğunun açıkça farkında olmasıdır. Toplum, tarihsel soruşturmanın bir kategorisi ve nesnel maddi nedenlerin ürünüydü. İskoçlar, toplumun ilahi kökenleri teorisini de, yüce yasa koyucu teorisini de reddediyorlardı. Teorik ya da konjüktürel tarih, parantez, yaklaşım bu şekilde adlandırılıyordu. Ancak bu yanıltıcıdır. Çünkü buradaki niyet, konjüktürel değil, pozitif bilgiye dayanan bir tarih ve toplum bilimiydi. Dolayısıyla en iyi anlamıyla teorikti. Montesquieu'nun genel karşılaştırmalı perspektifiyle yüzeysel bir benzerlik taşıyordu. Oysa İskoçlar toplumsal değişim problemiyle ve bir toplum tipinden başka bir toplum tipine geçişe yol açan nedenlerle başka bir şeyden daha çok ilgileniyorlardı. Miller şöyle yazıyordu: hukuk ve yönetim sistemlerinin nedenlerini araştırırken, kuşku götürmez biçimde ortamdaki farklılıklara, toprağın verimliliğine ya da çoraklığına, ürünlerinin niteliğine, geçinmek için gerekli olan emek türüne, tek bir toplulukta bir araya gelen bireylerin sayısına, onların sanatlardaki ustalığına başvurmamız gerekir. Bu ve buna benzer tekil olgularda sık sık görülen çeşitlilik, insan topluluğu üzerinde muazzam bir etki yapıyor olmalıdır. Tıpkı onların eğilimleri ve uğraşlarına belirli bir yön kazandırarak, o yöne denk düşen alışkanlık, huy ve düşünme biçimlerinin üretilmesi gerektiği gibi. Parantez, Miller, Lehman, 1960 içinde. Demek ki toplumsal çeşitlilik, büyük ölçüde ekonomik faktörlerden oluşan temel bir yapıyla açıklanabilir. Bununla birlikte, Miller'ın karşılaştırmalı yaklaşımı, çeşitliliği ve tek biçimliliği, kaba toplumdan incelmiş topluma geçiş ekseninde analiz etmeyi tasarlıyordu. Aynı şekilde Ferguson'da yönetim biçimlerini mülkiyet, toplumsal tabakalaşma, iş bölümü ve toplumsal çatışmalarla ilişkilendirmekteydi. Ferguson'un bakışı politik topluma değil, sivil topluma yönelikti. Demek ki İskoçların toplumlar tipolojisi, yani vahşi, barbar ve incelmiş toplumlar, parantez Ferguson, avcı, hayvan yetiştiricisi, tarımsal ve ticari toplumlar, parantez Miller, Smith, her birinde başat olan üretim tarzına dayalı biçimleri oluşturmaktaydı. İskoç yazarlar toplumları bu temelde tanımladıktan sonra o toplumlarda değişmeye yol açan başat kurum ve mekanizmaları analiz etmeye girişmişlerdi. Düşüncelerinde büyük yer kaplayan bir kurum da toplumsal tabakalaşmaydı. sınıfın ortaya çıkışı. Toplumsal tabakalaşma olgusunu ne Hume ne de Montesquieu derinlikli bir biçimde tartışmışlardı. Montesquieu'nun ilgisi muhtemel çatışma ve farklılaşma kaynaklarına değil, organik bütünler oluşturan toplumlara dönüktü. Montesquieu'de bir geçiş teorisi yoktu. Onun eş zamanlı modeli enerji kaynaklarını, dolayısıyla yapısal değişim kaynaklarını ortadan kaldıran bir toplumu temel alıyordu. Adam Smith'e göre ticari bir toplumun gelişmesi, çıplak gözle görülebilen üç ayrı sınıfa, toprak sahiplerine, kapitalistlere ve emekçilere, parantez, her uygar toplumun üç büyük ve kurucu zümresi, bölünen bir toplumsal yapı üretmişti. Ferguson ve Miller gibi Smith de toplumsal sınıf kavramını kullanmamakla birlikte onun ve özellikle Miller'ın çalışmalarında sosyolojik bir kategori olarak bir sınıf teorisinin ifade edildiğinden kuşku duyulamaz. Smith'in üç toplumsal zümre ile ekonomik öğeler arasında kurduğu ilişki muğlak değildir. Bu üç grup gelirlerini ranttan, kardan ve ücretlerden sağlamaktadır. Mülkiyet, toplumsal farklılaşmanın temelini, toplumsal değişimle sıkı sıkıya bağlı olan ve toplumun her köşesini kaplayan doğal nüfuz ve otorite kaynağını oluşturur. Miller, aslında toplumsal gelişmenin ister istemez kendine denk düşen mertebelerin sınıflandırılması ve tabiyetini aralıksız biçimde yürürlüğe sokan toplumsal eşitsizliği ürettiğini ileri sürmekteydi. Miller, tarihin ekonomik bir yorumunu yapmaktadır. Mülkiyetin insanlar arasındaki paylaşımı, onların sivil yönetimdeki rolünü azaltmaya ve politik yapılarının biçimini belirlemeye katkıda bulunan başlıca etkendir. Yoksullar doğal olarak geçimlerini sağladıkları zenginlere bağımlı kalırlar. Bireylerin tesadüfler sonucunda sahip oldukları zenginlik basamaklarına göre de tedrici biçimde bu mertebeler merdiveni şekillenir ve bazı kişiler herhangi bir karşı koyuş olmadan farklı derecelerde güce sahip olurlar. Parantez Miller, Lehman, 1960 içinde. Miller'ın iddiasına göre sanayi öncesi toplumda toplumsal tabakalaşma büyük ölçüde işleve dayanıyordu. Söz gelimi avcılık ve balıkçılıkla geçinen toplumlarda otoritenin temelini cesaret, kuvvet ve asgari ustalık gibi çarpıcı kişisel beceriler oluşturmaktaydı. Ne var ki işleve bağlı olan ayrımlar kalıcı değildir ve kalıcı bir etki ve otorite sağlayamaz. Ancak tarımın ve yerleşik bir geçim tarzının gelişmesiyle birlikte mülkiyet de giderek özel ellerde toplanmaya başlamış ve böylece sürekli bir mertebe farklılığı ortaya çıkmıştı. Otorite istikrarlı ve kurumsal bir hal almıştı. Miller'a göre ticari toplum iş bölümü aracılığıyla zararlı etkiler doğurmaktadır. Gerek Miller gerekse Ferguson toplumsal tabakalaşmanın iş bölümüyle ilişkisinin farkında olarak İşte uzmanlaşmaya sosyolojik bir açıdan yaklaşıyorlardı. Onların analizi önceki tartışmalardan keskin bir kopuşu temsil ediyordu. Çünkü Montesquieu ile Hume iş bölümünün ekonomik boyutuna dikkat çekmiş olsalar bile iş bölümünün toplumsal etkilerini önemsememişler ve onun genel yapısal önemini kavrayamamışlardı. Bundan dolayı Ferguson, iş bölümünün ekonomik olduğu kadar toplumsal bir kurum olduğuna işaret etmekteydi. İş bölümü sayesinde beceri gerektiren işlevleri yapılması ne düşünce ne de hüner gerektiren işlerden ayırmak mümkün oluyordu. Sonuçta çalışma, duygunun ve aklın tamamen bastırıldığı koşullarda ve cehaletin, fahişeliğin olduğu kadar sanayinin de anası olduğu bir ortamda daha etkin hale gelmekteydi. Ferguson ünlü bir pasajında şöyle yazıyordu. Manufaktür, en çok zihne en az gerek duyulan ve atölyenin tahayyül etmek için fazla bir çaba harcamaya gerek kalmadan parçaları insandan oluşan bir motor gibi düşünülebileceği yerlerde gelişir. Parantez Ferguson 1966 sayfa 182-183. Mekanik emek bu şekilde bölündükçe diğer faaliyetler de bölünmektedir. Toplum ilerledikçe diğer işler gibi felsefe veya fikir yürütmede yurttaşların belirli bir sınıfın başlıca ya da tek uğraşı ve mesleği haline gelmekte ve bu alan çok sayıda farklı alt kolları ayrılmaktadır. İş bölümü total bir süreçtir. Ferguson aslında özgün ve ayrı bir inceleme alanı olarak sosyolojinin temelini ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Etkinlik ve beceriklilik normları felsefe ve sanayi içinde aynı derecede geçerlidir. Daha fazla çalışma yapıldıkça bilimin miktarı da onunla birlikte büyük ölçüde artar. Ferguson'un düşüncesine göre uzmanlaşma bütünün ortadan kalkmasına yol açar. İmalatla ilgili meslekler, filozofun mesleğinden farklı olarak insan zekasını köreltir. İş daha küçük parçalara bölündükçe fikirler azalır. İnsanlar daha fazla çalıştıkça düşünmeye ve araştırmaya ayıracakları zaman azalır. Toplumsal gelişme gerçekten de çift uçludur. Miller'ın yazdığı gibi, yaptıkları işler dikkatlerini başka bir şeyle dağıtmadan zihinlerinde tek bir hedefi tutturmalarını gerektirdiği için düşünmemeyi alışkanlık haline getirir. Herhangi bir beklentileri olmadığı için ruh gibi çalışır, gelecekte alacakları paradan, dinlenme ve uykudan başka bir şey düşünmezler. Parantez Miller, Lehman, 1960 içinde. İncelmiş bir toplumun sonucu olan sanayinin gelişmesinin niyet edilmemiş etkilerinden birisi, insanlığın giderek zihinsel yetilerinden arındırılmış ve basit bir emek aracına dönüştürülmüş olarak makinelere benzemesidir. Toplumsal değişimin diyalektiği. 19. yüzyıl sosyolojisiyle karşılaştırıldığında teorileştirilmemiş olarak kalmasına rağmen sınıf ve sanayi toplumu kavramları İskoçların analizlerinde örtük biçimde bulunmaktadır. Ferguson ile Miller sanayiye dayalı değişimin insan kültüründe bir ilerleme kaynağı olduğunu saptamışlar. Ancak beraberinde kaçınılmaz olarak insani özün boşalmasını ve yabancılaşmayı getirdiğini de görmüşlerdi. Toplumsal gelişme çelişkiliydi. Bu, toplumsal gelişmenin bir aşamasından başka bir aşamasına geçişi, temel alan ve İskoçların sosyolojik düşünceye katkılarının özünü oluşturan analizdir. Toplumsal gelişme, hem ekonomik güçlerle hem de grupların ve kuşakların iç içe geçmiş çabalarıyla sağlanıyordu. Toplumsal değişim, maddi ortamı, ekonomik ve politik örgütlenmeyi ve iş bölümünü kapsayan kolektif bir olgu olarak, parantez, bireysel bir olgu olarak değil, kavranmaktaydı. Anahtar faktör mülkiyetti. Toplumsal gelişme konusunda böylesine katı bir determinist anlayış, insan failin eylemlerini sınırlar. Miller, tesadüfi nedenleri ve kişilikleri kendi tarihsel şemasına dahil ederken, temel eğilim mekanistiktir. Yine de Ferguson, sürekli olarak insan failin aktif doğasını, olumsuzlukları kaldırmak ve ortamı iyileştirmek yönündeki doğal eğilimi vurguluyordu. Ferguson şöyle yazıyordu. İnsan dinlensin diye yaratılmamıştır. Herkeste dost canlısı ve saygın olma özelliği aktif bir güçtür ve insanı kendi türünden olan diğer yaratıkların dikkatini çekip ilişki kurmak için etrafını saran ışık, yalnızca onun hareketliliği sürdükçe parlar. Ferguson, insanlığın haz peşinde olduğunu düşünen faydacı anlayışa karşıt olarak, insan yaşamının en hareketli olayları güvenliğe ve rahatlığa davetiyeler değil, tehlikeye ve zorluklara çağrılardır derken, Robertson da doğalın eline atfettiğimiz verimliliğin küçücük bir parçasının bile insanın eseri olmadığını ileri sürüyordu. Böylece Vico'nun iradeciliği bu dile getirişlerde bir yankı bulmaktadır. Ancak aktif bir fail ile belirleyici ortam arayışında örtük biçimde var olan dualizmde hiçbir zaman yeterli bir çözüme kavuşturulamamıştır. Burada önemli olan nokta, toplumsal değişimin gerek nesnel yapısı, özellikle üretim tarzı ve gerekse aktif öznesiyle bir süreç olarak kavranmasıdır. Değişim, insanın eyleminin büyük ölçüde maksat dışı sonucu olarak ortaya çıktığına göre diyalektiktir. Yığınların her hareketi ve her adımı geleceğe aynı derecede kör kalınarak atılır, uluslar insanın tasarım gücünün uygulamasına değil, aslında insanın eyleminin ürünü olan kurulu düzenlere denk düşmektedir. Parantez Ferguson 1966 sayfa 210-245. Vico'nun tartışma götürmez hakikati, Ferguson'un analizinde sosyolojik bir anlam kazanırken, Smith'in ulusların zenginliğinde özel ve egoist çıkarlar, toplumun çıkarını belirli bir niyet gütmeden ya da onu bilmeden gözeten bir görünmez el aracılığıyla kolektif toplumsal yarara dönüşmüş olur. Smith'in anlayışı, tarihsel sürecin insanın bencilliği ve başarısızlıklarını giderip düzelttiğine bakılırsa, Vico'nunkine benzemektedir. Başka bir deyişle, tarihte onun aktif faillerinden kaçan bir mantık vardır. Smith'in insan eyleminin önceden tahmin edilmeyen etkilerine dayandırdığı teorisi, örtük biçimde tarihsizci iken, Ferguson'un yaklaşımı tam tersine ampirik ve antitarihsizcidir. Böylece Smith ticari toplumun gelişmesini tartışırken, ilk başta feodal toplumun ve feodal mülkiyet biçiminin çöküşüne yol açan yapısal güçleri, ticaretin ve manifaktürün zorunlu evrimini anlatmaktaydı. Smith'e göre bu geçişi anlamanın anahtarı, birbiriyle mücadele eden iki toplumsal grubun, parantez, toplumsal statü ve şeref kaygıları nedeniyle kendilerinin tedrici yoksullaşmalarını hazırlayan zengin baronlar ile imal ettikleri mallarla büyük toprak sahiplerinin yıkımına neden olan daha dünyevi ve etkin tüccar sınıfı eylemleriydi. Yükselen tüccar sınıfı, onların tarım arazilerini satın alıp verimli ve karlı duruma getirerek toprak sahibi grupların yerini almaktaydı. Smith'in buradaki varsayımı, tarımdan gelen zenginliğin ticaretten elde edilen zenginliğe göre daha kalıcı olduğu yönündeydi. Ancak onun daha çok önem verdiği nokta, toplumsal değişimin kendi çıkarlarının peşinde koşturan ve kamunun yararını bir nebze olsun gözetmeyen toplumsal gruplar tarafından bilinçsizce gerçekleştirildiği düşüncesidir. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Lehman, L-E-H-M-A-N-N.